A'dan Z'ye sağlık.
Efendim bugün 11 Mart 2016 Cuma akşamı Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Bir hafta sonra tekrar sizlerle birlikte olmak o kadar güzel, o kadar heyecan veriyor ki hele bugünkü konumuz biraz hani kendimizle alakalı diyelim, hekimlikle, sağlıkla alakalı bir konuyu işleyeceğiz, sohbet konusunu. Bu hafta işleyeceğimiz konu bizim yani biraz meşakkatli bir meslek olan hekimliği bugün konuşacağız. Çünkü 14 Mart Tıp Bayramı pazartesi günü inşallah kutlanacak ve o hafta tıp haftası olacağından dolayı da özellikle bugün akşamki konumuzu, sohbet konumuzu buna ayırmak istedim özellikle. Çünkü neden? Beni görenler ya da mail ortamında soru soranlar, bazen telefonla da soranlar hem bizim tıp bayramımızı kutluyorlar hem de neden 14 Mart'ın tıp bayramı olarak kutlandığına dair bizden bilgi istiyorlar. O nedenle bugünkü sohbet konumuzu buna ayırdım. Tabii ki bu sohbet konularımızı belirlerken yine sizlerden gelen telefon ve mailler etkili oluyor. Sizden ricam, istirhamım bu telefonları ve mailleri göndermenizi sizden istirham edeceğim. Ona göre özellikle konuşmak istediğiniz ya da beraber sohbet etmek istediğimiz konuları belirlerken sizlerden gelen özellikle bazı öneriler bizim çok hoşumuza gidiyor. Bu güzel akşamki sohbetimizin size ulaşmasında emeği geçen başta büyük TRT ailesine, teknik ekipten Recep Özdem kardeşime ve program yapıcımız kadim dostumuz Dilek Baytamur hanımefendiye teşekkür ediyorum. Tabii bu arada tıp bayramı, hekimlikle ilgili sohbetimizi yaparken belki söylemek istedikleriniz, belki sormak istedikleriniz olabilir. O sebepten dolayı da telefon numaralarımızı da verelim. Türkiye 0090, Ankara 312, 463, 34, 19. Türkiye 0090, Ankara 312, 463, 34, 21 diyoruz. Evet, gerçekten hekimlik İnsanlık tarihi kadar eski bir meslek. İnsanların özellikle beden ve zihinsel sorunlarını çözmeye, iyileştirmeye ve oluşturduğu olumsuzlukları azaltıp gidermeye çalışan bir ulvi meslek. Özellikle de mesela kafamızı şöyle bir şey canlandırın. Görme işitme sorunu olan insanların bu sorununu gidermeye çalışmak. Bir Müslümanın, bir insanın ızdırabını, ağrısını dindirmek. Ne bileyim işte idrarını kontrol edemeyen bir çocuğa yardımcı olmak. Özellikle de büyük ya da bir yaşlının sorunu çözmeye çalışmak. Ya da duygu durum bozukluğu ya da ruh sağlığı ya da akıl sağlığı ile karşı karşıya kalan insana yardımcı olabilmek. Bunların yakınmalarına bir şekilde deva olabilmek. Bu çaresizliklerle boğuşan insanların elinden tutuvermek. İşte bebek bekleyen bir anneye yardımcı olmak ya da çocuğu olmayan bir çifte yardımcı olmak, ateşlenip havale geçiren bebeğin yanında bir anne şefkatiyle durmak gerçekten meslekler içerisindeki birçok Allah dostu da bu şekilde söylemiştir. Muallimlik ve hekimlik ayrı bir yer tutmakta. Özellikle de işte genç, yaşlı, güzel, çirkin, zengin, fakir demeden, gözetmeksizin sağlık sorunuyla karşılayan her insanın kapısını çaldığı vakit, kapısı çalındığında özel hayatını bir kenara bırakıp bu kapısını çalan belki de hiç tanımadığı bir insanın derdine derman olmaya çalışan hekim. Evet, bugün hekimi konuşacağız. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı konuşacağız. Hekimin evet böyle olması lazım. Gerçekten hiçbir şekilde hastanın herhangi bir özelliğini dikkate almadan, hiçbir ayrım yapmadan sadece Allah sevgisiyle, Allah muhabbetiyle bir şekilde kapısına gelen insanlara, deva arayan insanlara, tabii ki deva Allah'tan, sadece aracı olmak noktasında yardımcı olan bir hekimden bahsediyoruz. O sebepten dolayı da bu özelliklerini düşündüğümüzde hekimliğin ne kadar kutsal bir görev olduğunu, bir meslek olduğunu özellikle de düşünmemek mümkün değil. Bu nedenle hekim genellikle çevresinde bu sebeplerden dolayı sevilen, sayılan, aranılan, yokluğu önemsenen bir insan. Zaten de öyle olmalıdır. Şimdi Büyük Türk Bilgini Yusuf Has Acip Kutatkı Bilin bir eserinde hekim için şöyle diyor. Diyor ki, hekim bütün hastalık ve illetlere devacıdır. Bu adam sana lazımdır. Hayat işi onsuz iyileşmez. Hayatta oldukça insan yine hastalanır. Hekim hastalığa bakarsa tedavi eder. Hastalık insana ölüm rehberidir. Ölüm ise insana hayat arkadaşıdır. Hekimi kendine yakın ve iyi tut. Onun haklarını koru. Türk bilginin Yusuf Has Hacı Kutadgübil'in eserinde hekim için söyledikleri de böyle güzel dizeleri var. Gerçekten hekimliğe baktığımızda bir bilginin ve bir sanatın beraber uygulandığı bir meslek. Gerçekten hekime baktığımızda hem yetişmesi sırasında hem de özellikle mesleğini icra etme sırasında hem bir sanatkar hem de bir bilim adamı gibi hareket ettiğini görmekteyiz. İyi bir hekim hem konusunda bilgi olacak hem de bu bilgiyi karşılığındakine yeterince doğru aktarabilecek. Ayrıca de uygularken, uygulamacı olurken de bir sanatkar olacak. Bu nedenden dolayı da biz bir iyi bir hekimde, bir hekimlik olayında zeka ve akıllı olmanın yanında maharet, beceri, insan ilişkilerinde, beden dilinde de özellikle de mükemmellik isteyen bir meslek olduğunu fark ederiz. Sadece bilgiyle yüklenen bir hekimin içerisinde özellikle de sevgi, aşk, muhabbet bir şekilde olmayan, özellikle de merhamet duygusu olmayan insanların özellikle bilgiyle bu işi götüremediğini maalesef ben 22 senelik hekimlik hayatımda bizzat gördüm. O sebepten dolayı da bir şekilde hem zeka hem bilgi hem akıl ama hem aşk hem sevgi hem maharet hem beceri olacak ve sonuçta özellikle de hekimlik, fedakarlık, gayret ve dikkat gerektiren bir meslek olduğunu da asla unutmayacağız. O sebepten dolayı da birazdan zaten sohbetimizde de konuşacağız. 14 Mart'tan konuşurken tıp tarihinde gerçekten önemli bir kilometre taşı olan işte Hipokrat yemini, Hipokrat andını da onun adı üzerine yaptığımız zamanın meşhur hekimi Hipokrat'ın hekimlere ilk tavsiyesi de nedir o noktada? Önce zarar verme. Önce zararlı olma diyerekten özellikle de hizmet verdiği insana en başta zarar vermeme ilkesinden gerekten onun bütün şikayetlerini gidermeye çalışan bir meslek grubu olduğunu bilmeliyiz. Bunu söyledikten sonra özellikle tabii olayın kutsal boyutu vardır. Olayın gerçekten bir manevi boyutu da vardır. Bu noktada özellikle İslam dini ve Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerdeki tıp ve hekimlik olayına baktığımızda özellikle şunu görmekteyiz. Birçok hadis-i şerifte Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz özellikle sağlık konusunda, hekimlik konusunda, tıp konusunda bu noktada hadis-i şeriflerinde hep hekimlikten, sağlıktan özellikle muhabbetle özellikle bahsetmiş ve şunu söylemiş, demiş ki özellikle Peygamber Efendimiz bir şekilde Allahu Teala dert verirse devasını da göndermiştir. Bu sebepten dolayı da bir şekilde sahabe döneminde de olmak üzere ve daha sonrasında da kim rahatsızlanırsa, kim hastalanırsa hekime gitmesini, hasta hekim noktasında iyi bir hekime görünmesini söyleyecek kadar da sağlığa, hekime, hekimlik sanatına verdiği önemi hadis-i şeriflerinde göstermiştir. Şimdi bu noktada ayet-i kerime de şöyle der ki, kim bir cana kıymamış veya yeryüzüne fesat çıkarmamış birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de onu diriltirse, yani ölümden kurtarırsa, bütün insanları diriltmiş olur. Maide suresinde geçen bir ayettir. Sonuçta bir insanı yaşatmaya vesile olmak, bütün insanları yaşatmak gibi kıymetli ve gerçekten değerli bir vazifedir. O sebepten dolayı da bunun sevabı da ayet-i kerimede söylenildiği gibi büyük olacaktır. Şimdi bu noktada bir doktor, ölmek üzere olan bir hastayı tıbbi müdahalelerle hayata dönmesine vesile oluyorsa özellikle ya da bir sadece hekim olarak demeyelim insanı yaşatmak noktası. Mesela bir yönetici bütün hızıyla devam eden bir savaşı durdurmak için gayret sarf ediyor ve durduruyorsa ya da bir memur açlıktan ölmekte olan insanlara bir gıda yardımı yapıyorsa ya da çeşitli tabii afetlerden insanları kurtarmaya çalışan bir görevli oluyorsa, bunların bir insanı yaşatmak için ne kadar mücadele ettiğini bilelim ve bu ayeti kerimedeki müjdeyi de bu insanlara verelim. O sebepten dolayı da bir şekilde insanı yaşatmakla alakalı bir görev gören hekim gruplarının hayata hizmetinden önemliliğinden dolayı büyük İslam alimleri tıp ilmini farz-ı kifayi olarak değerlendirmişlerdir ve İhya-ül Muhiddin'den geçer. Özellikle de eğer bunu bizim de İhya-ül Muhiddin'deki bu farz-ı kifayeyi değerlendirdiğimizde şunu görürüz ki gerçekten hekim bir insanın şikayetlerini gidermek, deva olmak ya da yaşatmak noktasında vesile olduğu için bir farz sevabı aldığı buna göre söylenebilir. Gerçekten ayet-i kerimede de var. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de sahabeye sağlıklarına düşkün olmalarını tavsiye ederken hastalandıklarında da en iyi doktoru arayıp bulmalarını emretmiş. Bu konuda birkaç tane örneğimiz var. Bu konudaki örneklerden isterseniz bir tanesi şöyle söyleyelim. Zeyd bin Eslem anlatır. Bir kişinin yarası azmıştı. Peygamberimiz onun için Beni Enmat kabilesinden iki tabip getirdi. Onlara sordu ki, hanginiz iyi tabiptir? Dediler ki, şu birimiz. Ve de sordular ki, ya Resulallah, tıpta hayır ve fayda var mıdır? Peygamberimiz buyurdu ki, o dert verir. Rabbim dert verir, devasını göndermiştir. Yine başka bir rivayete göre Sa'd İbni Vakkas hastalanmış. Hazreti Muhammed Peygamberimiz ziyaretine gitmiş. Ve Sa'd'ı evinde hasta yatar görünce, Haris bin Kelde'yi çağırın, o iyi bir hekimdir, sizi tedavi etsin diye buyurmuşlardır. Ve gerçekten sağlık ve hekimliğe verdiği önem bu örneklerde bizzat görülmektedir. Yine hekimin iyi hekim olması ya da işini iyi yapması noktasında da şöyle bir olay vardır. Yine Peygamberimiz kim bilgisi olmadığı halde hekimlik yapmaya kalkarsa sebep olacağı zararı öder buyuraraktan da doktorun bu konulardaki sorumluluğunu da dile getirmiştir. Bunu söyledikten sonra özellikle şunu söyleyelim. Tıp kelimesi rıfk, yumuşaklık anlamındadır. Arapçada çeşitli manalarda kullanılır. İşte bedeni ve nefsi tedavi etmek, ıslah, yine maharet, yine adet, sihir, insanın niyet ve iradesine delalet gibi. Fakat özellikle de konumuzla, yani hekimlikle alakalı olarak tıbba baktığımızda sonuçta bedeni ve nefsi tedavi etmek olarak biz bunu kelime anlamını bulabiliriz. Ve birazdan konuşacağız. Bizim büyük tıp doktorumuz İbn-i Sina tıp ilmini şöyle tarif ediyor. Diyor ki, tıp insan sağlığını korumak ve sağlığın bozulmasını engellemek için sağlık ve hastalık açısından insan bedeninin hallerini bildiren bir ilimdir diyor. Yani insan sağlığını korumak ve sağlığın bozulmasını engellemek için sağlık ve hastalık açısından insan bedeninin hallerini bildiren ne diyor? Bir ilimdir diyor. Gerçekten sağlığı korumak dediğimizde sağlık Rabbil Alemin'in Allahü Teala'nın ihsanı olarak kabul edilmiştir. Bir insan sağlıklı olmazsa Allah'a karşı kulluk görevlerini ve insanlara karşı sorumluluklarını asla yerine getirmez. Bu yüzden İslam'ın bazı emirlerinde hastalık durumu dikkate alınmıştır. Mesela Ramazan ayında hasta olan kimsenin iyileştiği zaman Ramazan ayından sonra oruç tutmasına izin verilmesi bunun bir örneğidir gerçekten. Peygamber Efendimiz sağlığın önemini ve değerini vurgulayan birçok hadis-i şerifi bu zamanımıza ulaşmış. Bunlardan bir tanesinde İnsanların çoğunun aldandığı iki nimet vardır. Sağlık ve boş vakit. Gerçekten Peygamber Efendimizin Allah'tan kendisine afiyetten, sağlıktan daha sevgili bir şey istemediğini rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim bedenen afiyet içindeyse, aklından eminse, günlük azığı yanındaysa dünya ona verilmiş gibidir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'tan af ve afiyet isteyiniz. Çünkü hiç kimseye yakinden, yani tereddütsüz şüphesiz ilimden sonra afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Bu hadis-i şerifte Resulullah hem din hem de dünya yönünden sağlıklı olmayı bir araya getirmiştir. Kulun iki cihan saadeti ancak yakin ve afiyetle sağlanır. Yakin kendisinden ahiret cezalarını giderir. Afiyet ise hem bedeni hem de kalbi hastalıklardan korur. Gerçekten bu noktada Peygamber Efendimiz özellikle de her hastalığın bir devası vardır sözüyle her hastalık için meşru ve helal olan bir ilacın mevcudiyetine işaret etmiştir gerçekten. Yani buna göre herhangi bir hastalık için bunun devası yoktur demek gerçekten doğru değildir. Varsa bir hastalık bunun devası verilmiştir. Ha mesela önceki zamanlarda ya da günümüzde bunun devası yoktur deme şansımız yoktu. Çünkü zamanımızın ilmiyle ve bilmiyle bir şekilde bir tedavi metodu geliştirilmemiş olabilir ve bu hastalığın ilacının ya da herhangi bir çaresinin keşfedilmemiş olması mümkündür. Yoksa gerçekten şu noktada her hastalığın devası vardır demek gerekir. Şimdi bu noktada bunu söyledikten sonra özellikle Peygamber Efendimizin sağlıkla ilgili olarak sağlığın sadece hastalık boyutunda değil, bizim şu an tıpta koruyucu hekimlik olarak bahsettiğimiz, yani hastalık olmadan, hastalıklar başımıza gelmeden evvel özellikle birçok insanoğluna, o zaman sahabeye daha sonradan ümmetine birçok tavsiyeleri olmuştur gerçekten. Mesela bunlardan bir tanesi, özellikle sağlığın korunmasında bir takım hususlara riayet etmek. Mesela bal içmek. Yine özellikle az gıda almak. Ağır yemeklerden kaçınmak. İşte üzüm veya hurma suyu içmek. Ki gerçekten Peygamber Efendimiz üzüm ve hurmayı çok sever. Üzüm hurmanın suyunu sık sık içermiş. Güzel koku sürmek, yağ ve sürme kullanmak. Bunlar gerçekten sağlığın korunmasında, yani koruyucu hekimlikte gerçekten önemli olan Peygamber Efendimizin tavsiyelerinden birkaçıdır. Bunu da söyledikten sonra şimdi özellikle şunu bir söyleyelim. 14 Mart Tıp Bayramı. Acep ne olmuş da 14 Mart bizde Tıp Bayramı olarak kutlanıyor. Şimdi tabii tıbbın tarihi çok eski zamanlara kadar gidiyor. İşte Antik Yunan'a kadar geliyor. Bir şekilde ilk çağ şeylerden özellikle İlyada, Homeros'tan, efendim milattan 3000'lere kadar uzanan yılan figürlerinden zamanımıza kadar geliyor. İşte önemli dönem eşlerden bir tanesi milattan önce 460-450 yıllarında Kos Adası'nda doğan, birazdan bahsedeceğimiz Hipokrat. Ama sonuçta biz 14 Mart'a doğru şöyle biraz yaklaştığımızda şunu görmekteyiz. Osmanlı İmparatorluğu 3. Selim padişahımızın zamanına geliriz. Şimdi 3. Selim zamanında yeni tıp eğitimi veren bir tıphane açılması düşünülmüş. Fakat özellikle de bazı nedenlerden dolayı 3. Selim bunu gerçekleştirememiş. Ama o sırada Rumlara tıp fakültesi kurmaları için izin verilmiş 1805'te. O dönemin hekim başçısı olan ve gerçekten Tıp tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Mustafa Behçet Efendi 21 yaşında ilk hekim başılığını yapmış. Mustafa Behçet Efendi 1805 yılında. Bu dönemde yeni bir tıp eğitimi veren tıphane kurulması için Mustafa Behçet Efendi çok uğraşmış ama amacına ulaşamamış. Nitekim Mustafa Behçet Efendi daha sonra padişah olan 2. Mahmut zamanında ki 53 yaşına gelmiş artık o zaman, tıp eğitimi düzeltilmesi için gerçekten çok büyük bir çaba içerisine gelmiş ve 1827 yılında bu amacına ulaşmış. Sultan 2. Mahmut 1826 yılında, hani hepimizin bildiği, uzun zamandır uğraştığı bir meseleyi halletmiş. Düzeni tamamen bozulmuş olan Yeniçeri ordusunu kaldırıp 17 Haziran 1826'da yeni bir ordu kurmuş. Buna Asgari Mansure Muhammediye diyoruz. Bu yeni orduya bir hekim ve cerrah yetiştirilmesi de tabii ki gerekiyormuş. İşte bunu fırsat bilen 53 yaşındaki Mustafa Behçet Efendi 26 Aralık 26 Aralık 1826'da II. Mahmud'a arada da 3 tane dilekçe vererek yeni tıp okulunun kurulmasının amacını ve bu okulun nasıl ve ne derece nasıl kurulması, nerede kurulması gerektiğine dair teklifte bulmuş ve padişahımız da 2. Mahzuman da bu onaylamış. Şimdi bu noktada işte bu ilk defa Sultan II. Mahmud'un yenilikçi hareketleri sonucu Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi'nin de katkılarıyla batılı anlamda ilk tıp mektebi olan Tıphane-i Amire ve Cerrahane-i Amire 14 Mart 1827 Çarşamba günü Şehzade başındaki tulumbacı başı konağında kurulmuş. İşte bu sebepten dolayı da tıp tarihimizi 14 Mart tıp günü olarak, tıp bayramı olarak kullanılmakta. O zaman tekrar söyleyelim. 2. Mahmud'un yenilici hareketleri sonucu Hekimbaşı 53 yaşındaki Mustafa Behçet Efendi'nin katkılarıyla batılı anlamda ilk tıp mektebi olan Tıphane-i Amire ve Cerrahane-i Amire 14 Mart 1827 yılında ve çarşamba günü Şehzade başındaki tulumbacı başı konağında kurulmuş. O sebepten dolayı da 14 Mart bizde tıp bayramı olarak kullanılıyor. Şimdi o dönemde tabii tıp eğitimi o yıllar batıda olduğu gibi 4 yılmış. Sonra sınıfta hocalar tarafından usta ve yetenekli olanlar tespit edilirmiş. Tekrar sınav alırlarmış. Başarılı olanlar askeri hastanelere giderlermiş. İşte ordunun tabur alaylarına muavin tabip ünvanıyla giderlermiş. Özellikle de bir hekimin gözetiminde birkaç sene muavin olarak çalıştıktan sonra serbest hekim olarak memlekete yayılırlarmış. İşte o sebepten dolayı da olayda bu 14 Mart 1827'deki ilk batılı anlamdaki tıp mektebi kurulduktan sonra işte bu tarih yani 14 Mart tarihi bir şekilde tıp bayramı olarak kullanılmaya başlanmış. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Ne zaman ilk kutlama olmuş dediğimizde çok ilginçtir ve çok önemlidir gerçekten. Çok önemlidir. İlk tıp bayramı 14 Mart 1919'da. Demek ki ilk tıp bayramı 1919'da o zamanki işgal altındaki İstanbul'da tıp fakültesi öğrencileri tarafından kutlanmaya başlamış. Peki bu tıp fakültesi öğrencilerinden kim başı çekmiş? O gün tıbbiye 3. sınıf öğrencisi olan Hikmet Bora'nın önderliğinde tıp fakültesi öğrencileri işgali protesto için toplanmışlar. Ve ilginçtir o devrin ünlü doktorları da bu toplantıya destek vermiş. Ve bu sebepten dolayı ilk defa 1919 senesinde 14 Mart'ında tıp bayramı kutlanmış. Şimdi bu nokta kimler destek vermişiz o zaman ki onları da analım. Doktor Fevzi Paşa, Doktor Besim Ömer Paşa, meşhur mesela doktor ki Ankara tıplı olduğum için kendisiyle övünürüz. Doktor Akil Muhtar Özden o dönemin ünlü hocaları da katılmış ve ilk defa kutlamayı 1919 senesinde 14 Mart'ında hekimler yapmış. Daha sonradan ne olmuş? İşte bu Tıp Fakültesi İstanbul 1933'te İstanbul Üniversitesi'ne dahil olmuş. Peşinden benim kendi tıp fakültem Ankara Tıp Fakültesi 45'te kurulmuş ve sonra 54'te de Ege Tıp Fakültesi kurulmuş ve çok şükür bugünlere gerçekten geldik. Hemen aklımıza şu soru gelebilir. Ya Mehmet Hocam siz bunu söylediniz. Bütün dünyada tıp bayramı var mıdır? İşte dünyada benzer kutlamalar var mıdır dediğinizi düşünebilirsiniz. Var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde de kutlanıyor. Efendim Hindistan'da da kutlanıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde ameliyatlarda bizim kullandığımız genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842. Mesela onlarda da tıp bayramı olarak kullanılıyor. Niye? İşte genel anestezinin ameliyatlar ilk kullanıldığı tarih 30 Mart 1842. Yine mesela Hindistan'da onların çok ünlü bir doktoru olan Bidhan Chandra Roy'un doğum günü. Aynı zamanda ilginç ölüm yıl dönümü olan 1 Temmuz günü. Onlarda da doktor olarak, tıp bayramı olarak ya da doktorlar günü olarak onlarda da kutlanılmakta. Ama biz de dediğim gibi batılı anlamda ilk tıp mektebinin kurulduğu tarih olan 14 Mart tıp bayramı olarak kullanılmakta. Tabii bu noktada şunu söyleyebiliriz. Bizim de tabii tıp tarihinde gerçekten ki benim tıp fakültemin hastanesinin adı İbn Sina Hastanesi, doktorların doktorudur İbn Sina. İbn Sina Avrupa'da da Avicenna diye biliniyor. Dünyada gerçekten en çok tanınan ve modern tıbbın atası sayılan Müslüman tıp alimidir İbn Sina. Avrupa'da ne Avicenna diye tanınıyor ve gerçekten İbn Sina o kadar müthiş bir tıp alimi ki Tıbbın Kanunu adlı kitabı 1650 yılına kadar Avrupa'da tıp fakültelerinde okutuluyor. Bakın çok ilginç. Kendisi 980 yılında doğmuştur. 1650 yılına kadar yani 650 yıl boyunca Avrupa'daki tıp fakültelerinde bu kitap okutuluyor. Ve şu an ayın yüzeyindeki bir kraterin adı İbn Sina'nın ismi verilmiştir. O kadar derecede dünyadaki tıp otoriteleri tarafından Dünya tıp tarihi tarafından önemli Müslüman bir tıp alimidir. Gerçi İbn Sina'nın yaşamına baktığımızda işte 980'de Buhara'da doğuyor. Kendisi bir özellikle de bir doktordan çok esinleniyor ve 18 yaşına geldiği anda artık tıp noktasında bu doktordan öğreneceği bir şey kalmıyor. Genç yaşta doktorluğa başlıyor, hastaları ücretsiz tedavi ediyor, birçok şehirleri dolaşıyor, inanılmaz derece eserler yapıyor, yazıyor ve sonuçta da kendisi 980 yılında doğan efendim İbn Sina 1037 yılında vefat ediyor. O kadar önemli kitapları, o kadar tıp bakımından önemli eserleri var ki bu noktada gerçekten 1650'li yıllara kadar kitapları Avrupa'da okutuluyor. Gerçekten en çok basılan işte bu Tıbbın Kanunu dediğimiz kitap Latinceye çevriliyor. 14 yıl ciltlik bir tıp ansiklopedisi düşünebiliyor musunuz? Yaklaşık olarak özellikle birçok dile çevriliyor ve o kadar bu kitap hakkında tıp tarihçileri o kadar güzel şeyler söylüyor ki hatta ünlü bir tıp tarihçisi olan İsviçreli bir Caps şunu söylüyor kitap için: tüm zamanların en önemli entelektüel fenomeni bu kitaptır demiştir. Gerçekten yine Avrupa'da modern tıbbın babası olarak sayılan Sir Osler bu kitap için yani Tıbbın Kanunu denilen İbn Sina'nın 14 ciltlik bu tıp ansiklopedisi için şunu der ki Tıbbın Kanunu tüm kitaplardan daha uzun süre tıbbın İncil'i oldu diyecek kadar bu İbn Sina'nın kitabına metiyeler düzer. Gerçekten yine bir bilim tarihçisi olan Smith, 1000 yıllık kitabın 21. yüzyılda saygı göstermesi, özel görmesi İbn Sina'nın değerini kanıtlar demiştir. Gerçekten İbn Sina'nın eserlerine baktığımızda şu an 2000'li yıllarda bizim daha yeni yeni çözmeye başladığımız birçok fizyolojik sırlar, birçok tedavi boyutları var. Mesela şeker hastalığı hakkında, deri kanserleri hakkında, anestezi hakkında, psikolojik rahatsızlıklar hakkında o kadar güzel yazılar, o kadar güzel açıklamalar var ki mesela şu an bir çırpıda aklıma gelebilen mesela deri kanserleri için çinko oksitli merhem tavsiye etmiş. Yani bunları tavsiye ettiği yıllar arkadaşlar, dinleyenlerim, 980'li yıllar. Ve biz 2000'li yıllarda işte bu çinko oksitli merhemleri kullanmaya başladık. Evet, gerçekten İbn Sina bizim gerçekten gurur duyduğumuz Müslüman bir tıp alimi ki birçok dünyadaki üniversite adı verilmiş, birçok hastaneye tıp fakültesinde ismi verilmiştir. Bu noktada ben kendi meslektaşlarımın, hekimlerin de bu akşamki programla beraber Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah nice yıllar onlara sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde Tıp Bayramı'nı kutlamak nasip etsin inşallah. Ve ben de biraz da hani affınıza sığınaraktan müzikle de alakalı olduğum için hekim arkadaşlarıma çok sevdiğim bir türküyü hediye etmek istiyorum. Benim gerçekten çok sevdiğim bir Emirdağ türküsü, Emirdağı birbirine ulalı diyelim. Bakalım dilimiz döndüğünce söylemeye gayret edelim. Emirdağ birbirine ulalı. Ah Emirdağ birbirine ulalı. Altın yüzük parmağına dolanı, gelin dolanı. Altın yüzük parmağında dolalı, gelin dolalı. Burnun mu büyüdü gelin olalı, ah burnun mu büyüdü gelin olalı. Kız iken yandım sen değil misin, gelin sen misin? Seni kız iken yine seven beniydim, gelin beniydim. Hemi dağına da kara gidelim, ah hemi dağına da kara gidelim. Aymadan usandık nara gidelim, gelin gidelim. Ayvadan usandık nara gidelim, gelin gidelim. Buranın gözeli gönül eylemez, ah buranın gözeli gönül eylemez. Gönül eyleyecek ile gidelim, gelin gidelim. Gönül eyleyecek ile gidelim, gelin gidelim. Efendim iyi akşamlar. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.
A'dan Z'ye sağlık.